Ayrım 13.
Dedikoducu güruhu, bu tür ayrıntılara ne kadar da önem veriyorlar? Not, Eisner'ler ve Gradnew'ler benimle ilgilenmekte birbirleriyle yarış ediyorlar. Gelecek pazar Clara ile birlikte Eisner'lere gideceğiz. Katisküler'in bizi bir de bebelleri çağırdıkları akşam. Ben bir bahane uydurmaya çalışacağım ama gene de gece gidip Clara'yı almam gerekiyor çünkü ben de kalmak istiyor. Lodobur'dan pazar sabahı bana uğramasını isteyeceğim çünkü Clara'nın ona Lily'nin, Brown, kitabını vermesini istiyorum. Kitap üzerine bir yazı yazması için. Dipnot, Lily Brown, SPD'nin kadın hareketinin önde gelenlerinden yazar. Clara öğle yemeğini benimle yemek ve ardından Eisner'lere birlikte gitmek istediğinden Lodobur'u da öğle yemeğine dayatırım. Gördüğün gibi Clara yüzünden parti sosyetesine daha da bulaştım. Ama bu uzun sürmez. Bazı yararları da yok değil. Singer'e gelince baştan aşağı yanlışsın. Katuski'nin önünde onunla Heyman'larda karşılaşmış, bana yemeğe gelemediği için neredeyse ağlayacakmış. Warwest'ta okudum, gerçekten de o gece kendi seçim bölgesinde konuşmuş. Lehçe gazetemizin görevleri ve amacı konusundaki düşüncelerin çok ilginç. Nasıl böylesine hayalci olabilirsin? Hem de halen Marlevski'nin elinde olan küçük, yasa dışı bir yayın konusunda. Kalkmış bir de Leh toplumunda ruhani liderlik, istilacıların her üçünü de karşısına alan bir basının kaçınılmaz etkinliği gibi şeylerden söz ediyorsun. Senin gibi ciddi bir adama yakışır mı böyle saçmalıklar? Bütün bu ideallerin elbette ki farkındayım ama bu gazeteyi elimizden geldiğince yoluna koymak gerektiğinin de bir o kadar farkındayım. Sen hayal kuruyorsun. Afrika güneşi başına geçmiş olmalı. Sen ey düş üreticisi. Gönderdiklerini dikkatle inceledim. Bazılarını ben daha önce Kotuski'den alıp kendim işaretlemiştim ama senin işaretlediklerin de çok yararlı olacak. Kireyevski olayına bulaşmaya hiç niyetim yok. Bebel Zarya'nın cevabını Warworth'da yayınlamaya karar verdi ve benim önerim üzerine Clara dünkü konuşmasında Kirevski'ye bir iki çelme taktı. Ayrıca Warworth muhabirinden kendi konuşması üzerine Kirevski'nin raporunu da istemiş, gizli kapaklı hiçbir şey kalmasın diye. Burada kesmeliyim çünkü Anna, hizmetçi, mektubu postaneye götürmek için bekliyor. Kardeşine en iyi dileklerimi ilet, kucaklarım senin Rosa. 49. Mektup No 20, Berlin, 11 Şubat 1902. Sevgili Diodio, her zamanki gibi gezide bazı eğlenceli şeyler oldu. Rennenbach'ta, toplantıdan sonra her şehirde toplantının ardından bazı yoldaşlarla gecenin ikisine kadar konuşmak gerekiyor. Benim bir itirazım yok. Neyse, Rönnenbach'ta yerel kodomanlardan biri gözlerini bana dikti bakıyor. Sonunda konuştu. Olsa olsa 28'indesiniz. Oysa ben 42 yaşında olduğunuzu sanıyordum. Ben şaşırarak ama neden diye sordum. Schudathuser Postillon'daki resminizden demez mi? Nasıl güldüğümü tahmin edebilirsin. Gazetedeki karikatürü gerçek bir resim sanmış olmalılar. Hepsi büyük bir sadakatle kesip saklamış. Değişiklik olsun diye Merane'deki toplantıdan sonra kadın hakları ve evlilik konusunda amansızca sorgulandım. Hoffman adında nefis bir genç dokumacı, Bebel'i, Lily Brown'u ve Glehet'i okuyor. Soruna iyice sahip çıkmış. Kadının yeri evidir diyen ve kadınların fabrikada çalıştırılmaması için mücadele vermemizi isteyen yaşlı yoldaşlarla dişe diş bir savaşa girmiş. Ben de kendisinden yana çıkınca Hoffman sevinçten çıldırdı. Gördünüz mü diye bağırdı. Otorite de beni destekliyor. Yaşlılardan biri gebe bir kadının fabrikada genç erkeklerin yanı sıra çalışıyor olması ayıptır deyince Hoffman bunlar çarpık, modası geçmiş ahlak kuralları diye bağırdı. Düşünün bir, eğer Lüksemburg'umuz bugün buradaki konuşmasını yaparken bir de gebe olsaydı onu daha da çok beğenmez miydik? Bu beklenmedik ahkam üzerine tam gülecektim ki hepsinin onu gayet ciddi dinlediklerini görünce ben de dudaklarımı ısırmakla yetindim. Her neyse. Anlaşılan Rennenbach'a bir daha gelmeden önce ne yapıp yapıp gebe kalmanın bir yolunu bulmalıyım. Anlaşıldı mı? Oradan ayrılmadan önce saat gecenin ikisi olmuştu. Oğlan yolumu kesti. Önemli bir konuda bana akıl danışacakmış. Günümüzde evlilik iki yüzlü bir kuruma dönüştüğü halde gene de evlense miymiş? Çok şükür evet diye yanıtladım ve o da mutlu oldu. Gülümsemelerden, fısıldaşmalardan ve sonunda kendi itirafından evlenmek üzere olduğunu anladı. Zamanı gelmiş de geçiyormuş bile zaten. Nişanlısı daha şimdiden onu görmekten çok hoşlandığı durumdaymış. Toplantılarda sendikalara girenlerin ve parti yayınlarına abone olanların sayısı bir hayli yüksekti. Bütün gezi fiziksel olarak yorucu olmasına karşılık ruhsal yönden yenileyiciydi. Glehu'da yerel dokumacılık okulunu gezdim. Ustabaşı çok terbiyeliydi, bana her yeri gezdirdi. Bir sürü ilginç şey öğrendim. Burada kesmeliyim, daha Clara'ya ve Mehring'e yazacağım. Kucaklarım senin Rosa. 50. Mektup No 25, Berlin, 21 Şubat 1902. Sevgili Duodio, dün çok doluydum, sana yazamadım. Bugün Anna'nın çamaşır günü, o yüzden yemek ve temizliği ben üstlendim. Akşamüstü bir saat güneşte yürüdüm, hava öyle keskindi ki iyice yordu beni. Bu mektuba başlamaya korkuyorum, sana söyleyecek o kadar çok şey var ki. Önce iş. 26 numaralı ve 15 tarihli mektubunda istediğin Grandulen ilaç bugün geldi. Şimdi çok geç ama yarın mutlaka o işi halledeceğim. Ve şimdi in mediat res. Burada olmaman ne kötü. Kanepeye karşılıklı oturur güzel güzel konuşurduk bu öldürücü karılamalar yerine. Her neyse, dün akşam 8'de abimden eve döndüğümden Mehring'de bir mektup buldum ve hizmetçileri getirmiş. Dipnot, Lüksemburg'un abiyi Maximilian Munio geçici bir süre için Berlin'de oturmaktaydı. Aynen şöyle. Sevgili Rakowski, lütfen hemen gel. Leipzig'ten yoldaşlar burada, sorun çözümlendi. Yaşasın, senin F.M. Dipnot, Rakowski F. Mehring'in Lüksemburg'a taktığı alaycı bir lakap. Doğruca Stettlis'ke, Berlin'de bir semt gittim ve yolda beni aramaya çıkmış olan Mehring'e, Kliman'a ve Beyer'e basın komisyonundan rastladım. Saat 6'dan beri beni Mehring'de beklerlermiş. Adresini bilmediklerinden. Hemen oradaki bir kahveye girdik. 11'de Leipzig'e döneceklermiş ve öteki adayların yeterince iyi olmadıkları gerekçesiyle beni Leipziger Volkszeitung için istediklerini bildirdiler. Önerileri şöyle. Önce basın komisyonu gazetenin sürekli yazarı olmamı resmen isteyecek. Dipnot, Almanya'daki her büyük kentin kendi sosyal demokrat gazetesi vardı. SPD'nin aldığı karar uyarınca her gazete bir basın komisyonunun denetimindeydi. Ardından Leipzig'e taşınmam için gereken hazırlıklara başlanılacak. Hemen eklediler, ödeyeceğim kira gibi engelleri Leipzig üstlenebilirmiş. Anlaşılan Mehring ile bütün ayrıntıları daha önceden tartışmışlar. Konuşmaları Mehring yönetti. Soruna olmuş bitmiş gözüyle baktığından mutlu mutlu sırıtıyordu. Ama ben, hazırlıksız yakalandığım ve düşünecek zamanım olmadığı için acele bir hesap yapıp lafı uzatmadan sizi yanıtlayayım dedim. Bu aşamadaki öneriniz Leipziger Volkszeitung'a yazı yazmamla sınırlı, öyle değil mi? Bu öneriyi geri çevirmek için bir neden görmüyorum. Ayrıntılar üzerinde tartışmak koşuluyla sizinle birlikte çalışmaya hazırım. Daha ileriye yönelik planlarınıza gelince, benim Leipzig'e taşınmam ve yayın yöneticiliğini üstlenmem, bu çok basit bir iş değil. Ve size şimdiden kesin bir cevap veremem, bakacağız. Kabul ettiler. Doğal olarak Mehring'le birlikte başka bir çözüm yoktu ve bu budur diye yeniledikten sonra kabul ettiler. Tartışmaya girmedim çünkü bir ne karar vermem gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Hem sana danışmadan kesin bir cevap veremezdim. İki, zaten bu bir ön konuşmaydı. Gerçekten de gazetenin yazarı olmak için bile basın komisyonunun resmi çağrısı gerekiyor. Bunu Mart'ın ikinci yarısında gönderecekler. Benim ısrarım üzerine ertelediler. Komisyon beni bir açık oturumda konuşma yapmak üzere çağıracak. Aynı günlerde de kendi aralarında bir toplantı düzenleyip beni de davet edecekler. Mehringler de benimle Leipzig'e gelecekler. Sevinçten uçuyorlar. İşte böyle. Görüyorsun, hayat bize bir an olsun huzur vermemeye kararlı. Hep yaşamımızı alt üst edecek bir şeyler oluyor. Ama bu kez evet ya da hayır demeden önce uzun uzun düşünmeyi gerektiren çok önemli bir durum söz konusu. Mart konferansında da kararımı resmen bildirmek zorunda değilim. Çünkü orada yalnızca benim gazeteye yazı yazıp yazmamam tartışılacak. Ama öte yandan gerek Leipzigler gerekse Mehring benim katkımdan gazeteyi desteklemeye derhal başlamamı ve hemen ardından da yayın yöneticiliğini üstlenmemi anlıyorlar. Uzun süre oyalamak söz konusu olamaz. Mehring beni asla affetmez. Mart'ta Leipzig'te onlara kesin bir cevap vermesem bile ben kendim ne istediğimi biliyor olmalıyım. Çünkü iç kararsızlıklar her zaman dışa vurur ve karşı tarafta güvensizlik uyandırır, saygıyı azaltır. Bu konuyu seninle, sümüklü böcek hızıyla ilerleyen yazışmalarımız göz önüne alınırsa derhal görüşmeliyiz. Leipzig'e gitmeden önce senin kesin fikrini öğrenmiş olmalıyım. Aslında sen de ben de bunun olumlu ve olumsuz yönlerini çok iyi biliyoruz. Sorun hangi tarafın ağır bastığını bulup çıkartmakta. Gene de sana durum hakkında kısaca ama etraflı bilgi vermeyi de bir görev sayıyorum. Her şeyden önce her ikimizi ürperten yeni bir altüst olma, daha yeni kurduğumuz ve henüz tadını çıkaramadığımız dingin sığınağımızı kendi ellerimizle yıkmak, Freidnuh'daki sessiz ve güzel apartmanımızı bozmak. Yani değişiklik, yani karışıklık, yani gerginlik. Hem de huzura bu denli ihtiyacımız varken. Bu bağlamda tek bir sözcük bile yazman gereksiz. Huzura benim kadar gereksiniyor olman mümkün değil. Uzun lafın kısası, soruna bir başka açıdan bakalım. Birincisi, Leipzig'e derhal taşınmak söz konusu olamaz. Hiçbir güç Ekim'den önce beni oraya götüremez. Çünkü senin geri gelmeni ve birlikte sessiz bir yaz geçirmeyi ve tatil yapmayı istiyorum. Sonra artık duyabildiğimiz umut ve güvenliği sonunda sahip olabildiğimiz kendi apartmanımıza ve kendi ev düzenimize borçluyuz. Elbette ki bunlara Leipzig'te de sahip olabiliriz. Bugünkü durum Dresden'dekiyle kıyaslanamaz bile. Dipnot, Lüksemburg 1898'de Sasische Arbeiterzung'un yayın yöneticiliğini yaptığı sırada oturdukları Dresden'den söz etmektedir. O deli saçmalıklarına yokum artık. Otel odaları vesaire bir daha asla. Tam Alman biçimi. Acele etmeden Leipzig'te villalar muhitinde, koruya yakın, Leipzig'in koruları nefistir, uygun bir apartman buluruz önce. Sonra eşyalarımızı yavaş yavaş toplarız, taşınma masrafını elbette partiye ödeteceğiz. Anna'yı, hizmetçiyi de götürürüz. Kısacası hiç acele etmeden gerginlik, yorgunluk yok, hazırlıklarımızı yapar ve orta sınıf biçimi yerimize yerleşiriz. Bütün bunlar benim yayın yöneticiliğini devralmamdan önce çözümlenir ve orada tıpkı burada olduğu gibi yaşarız. Büyük özlemle sözünü ettiğin o elma çorbamızı yine pişiririz. Not, seni değer bilmez domuzcuk. Neden domates çorbası olamıyorsa bari elma çorbası olsun diye yazıyorsun. Az mı domates çorbası? Deyimi hoş gör, tıkındın. Sen de pek iyi bilirsin ki Leipzig'te de Freidnuh'da da olduğu kadar sessiz ve sakin bir hayat yaşanabilir. Dahası orada Katuskiler, Neufeldler yok. Hiç kimse yok. Schnellang'ın tek bir tanıdığı yoktu çünkü orada parti, intelijansiyası yok. Hepsi sıradan işçiler. Her neyse, orada bizi tanıyan tek bir kul olmayacağına, ben de sık sık davetler vermeyeceğime göre ilişkimizde dikkati çekmeyecektir. Ancak şehre indiğimizde biraz dikkatli davranırız o kadar. Hem sonra orada nefis bir tiyatro var. Sık sık ve bedava konsere gidebiliriz. Hepsinin üstüne bir de yılda 5-6 hafta yaz tatili. Gelelim ikinci noktaya. Dış kargaşalığın yanı sıra bize sıkı çalışma ve sorumluluk, yani iç karışıklık bekliyor. Buna cevabım, bütün bunlar şimdi bana 4 yıl önce Dresden'de olduğundan çok farklı görünüyor. O zamanlar burjuva basını konusunda en küçük bir bilgim yoktu. Kreuzeitung adı bile farklıydı, nedir bilmezdim. Gazete çıkarmanın tekniği konusunda kabaca bir fikir sahibiydim, o kadar. Şimdi ise burjuva basını bana hiç de yabancı değil. Dresden'de olduğum gibi eski küçük bir tekneyle pusulasız bir deniz yolculuğuna çıkar gibi değilim. Dahası Leipziger Volkszeitung'un teknik olarak çok yüksek düzeyde gayet iyi örgütlenmiş bir gazete olduğunu da aklından çıkartma. Bu yüzden Sasche Arbeiterzung'da olduğu gibi bir takım reformlar yapmamıza gerek yok. Biçim konusunda düzeltilmesi gereken bir şey yok. Tek sorun içerik. Doğru düz yazılar ve öyküler. Bu konuda da Möhring'e güveniyorum. Bu durumda kendini etiyle kemiğiyle gazeteye adayacaktır ve dara düştüğümde bana yardım edecektir. Prusya tarihi, Prusya siyaseti, akademik yaşam, parti tarihi vesaire. Bense özellikle parti çizgisi ve parti politikası üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Kunov çalışmaya can atıyor. Bir makine kadar üretkendir. Möhring nedeniyle işi çekici bulabilir. Ayrıca belki Şipel ve birkaç Fransız da katılabilir. Yani kıyaslamalı olarak çok yüklü bir çalışma düzenim olmayacak. Kaldı ki Jacques kalacak ve Möhring onun çok yetenekli bir yazar olduğunu söylüyor. Şimdi bu maceranın bize yararı ne olur? 1. Bol bol para. Dilediğimiz gibi yaşarız. Yazlarımızı İsviçre'de ya da deniz kıyısında bir yerde geçirebiliriz. Doğru düz giyinir, apartmanımız için bir şeyler satın alabiliriz. Akrabalarımıza yardım edebiliriz ki bu benim özel sorunum biliyorsun. Anze'yi, kız kardeşi düşünüyorum ve her ay birkaç yüz mark tasarruf edebiliriz. İkinci ve en önemlisi siyasal bir konum. partinin en önde gelen yayın organının başına geçmenin ne demek olduğunu sana anlatacak değilim. Bütün o köhne kafalıların ve hepsinin, Bavyeralıların, yabancıların gözünde farklı bir yerim olacak. Elimde ne güçlü bir silah olduğunu görünce, daha da önemlisi konum sürekli bir konum. Her gün yeniden yeni bir yazıyla, yeni bir çabayla güvenceye alınması gerekmeyen bir konum. 3. Her sabah nereden başlamalı, nasıl yazmalı, neye el atmalı türünden soyut sorular yerine bir dış yapıca belirlenmiş bir yaşam ve biliş. Bence istikrar ve düzen sağlayan bir dış çerçeve sinirlerimizi yatıştıracak, iyileştirecektir. Mektupların senin de tembel amaçsız bir huzur değil, savaşarak çalışarak edinilmiş, düzenli, istikrarlı bir huzur aradığının en somut kanıtı. Çevrendeki bütün sefalete rağmen, dinginlik için duyduğun isteğe rağmen ancak savaş boruları öttüğünde çalışma ve mücadelenin sesini duyduğunda yaşıyor olduğunu duyumsuyorsun. Yayıncılıktan daha istikrarlı, daha huzurlu bir iş. İzin verirsen dünya yüzünde yoktur. Bir şey daha. Salt kalbinin kötülüğünden diyebilirsin ki, düzen ve sürekliliği bu denli gönülden savunuyorsan, kendi yaşamında biraz olsun niye sağlayamadın ki? İşte yanıldın. Hem de nasıl? Kendi evimi ve kendi düzenimi kuralı beri, bir saat dakikliği ve düzenliliği içinde yaşıyorum. Harcadığım her kuruşun hesabı tutuluyor, her sorun anında çözümleniyor, her mektup yanıtlanıyor. Gemimi pek güzel yürütüyorum. Yemek, çamaşır, temizlik, elbiseler, örtüler, kitaplar, broşürler, hepsi düzenli. Kısaca daha düzenli bir hayat sürmek mümkün değil ve sana eyvahlar olsun. Yaşayacağımız düzeni kurmuş bulunuyorum. Buraya döndüğünde sana düzene uslu uslu ayak uydurmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Eğer bugüne dek fazla bir iş üretmediysem, sen giderken sinirlerimin ne halde olduğunu hatırla, kendimi toparlayabilmem haftalar sürdü. Belirsiz işler, nözetle garip ilişkiler, Leipziger Wolfsung'un sağladığı türden bir dürtünün olmayışı, benim doğru dürüst çalışmam için nasıl güdülmem gerektiğini senden iyi bilen olamaz. Bir nokta daha var. Bir keresinde Möhring bana yardım etmek istediğinde iş bulmak için kesinlikle karşı olduğunu, çünkü sorunlara daha soğukkanlı yaklaşmayı Möhring gibi Almanları örnek alarak en kişisel ayrıntılar yüzünden eşsiz işleri geri çevirmeyi öğrendiğini yazmıştın. Şimdi bir kere Möhring bu işi reddettiğinde gösterdiği resmi gerekçe karısının Leipzig'te bir toplum hayatı olamayacağı idi. Oysa bana gerçeği itiraf etti. Daha fazla nüfus sahibi olmak ya da daha iyi bir pozisyon sağlamak istemiyor kendisi için. Ve aslında bu yeni deney nedeniyle nüfuzunu yitirebileceğini, çünkü şimdiye dek yayın yöneticiliği yapmadığını, böyle bir yatkınlığı da olmadığını söylüyor. Gerçekten de Berliner Volkszeitung'da o bazılar yazarken gazete başkaları tarafından yönetilmekteydi. Gördüğün gibi Möhring bu armudu elinden kaçırmadan önce üzerinde bol bol düşünmüş ve de reddetmesinin nedeni kazanacaklarına kıyasla kaybedeceklerinin ağır basması. Benim durumumsa tam tersi. Kaybedecek bir ünüm yok. Kazanacaklarımsa ancak yayın yöneticisi olmak sağlar. Dahası eğer her ikimiz de olayları sükunetle, fazla abartmadan karşılamayı gerçekten öğrendikse, benim yayıncı olarak yapacağım çalışmaya bunun olsa olsa yararı dokunur. Kendimizi paralayıp dillere destan olacak, yazıları nasıl yazacağız diye uğraşacak yerine, hedefimize doğru, sakin, istikrarlı adımlarla ilerleyebiliriz. Son olarak şunu söyleyeyim. Soruna yaklaşırken önce neden blosu düşünmüşler, neden önce bana gelmemişler türünden hesaplara lütfen hiç girişme. Bu tür perde arkası ayrıntılar anında unutulur. Geri kalan somut olgudur. En önde gelen parti yayını kimin yönetiminde? Bu tür kaprislerin yıllar boyu yaşamımızı belirlemesi gerçekten korkunç olur. Diyor. Olumlu yönlerin altını çizmemin nedeni senin vereceğin kararı yönlendirmek değil, yapın gereği sen zaten olumsuzların altını çizmeye yatkın olduğun için böyle yaptım. Dipnot, Lüksemburg Yogis'in sürekli bir işe girmesine kesinlikle karşı olduğunu bilmektedir. Sosische Artbestung'un yayın işleri Lüksemburg'a önerildiğinde Yogis kayıtsız şartsız geri çevir diye telgraf çekmişti. 1899'da Leipziger Wolfsentung'un yayın işleri önerildiğinde 25 Ağustos'ta Yogis'e Leipzig'teki işi kabul etmek konusunda kararım hemen hemen kesin diye yazacak, 2 gün sonra bu işi geri çevirecekti. Yogis sürekli bir işin Lüksemburg'un akademik ve siyasal geleceğini baltalayacağı görüşündeydi. Bakınız 31. mektup. Gene de bu denli önemli bir zamanda unutma, bu tür önerilerle insan hayatta ancak bir kez karşılaşır. Ben Sasişe, Art Bensung ve Warwars'ın özette şansımı denedim. Cesur bir adım atmak konusunda oldum olası gösterdiğin kararsızlıktan biliyorum bana kızacaksın, şimdiden sırtım ürperiyor. Ve önemli anlarda korkup geri çekilmek eğiliminden sıyrılmak sırası sende. Lehini, aleyhini salim kafayla düşün. İster misin Askev'in Lehtekiler Aleyhtekiler adlı broşürünü göndereyim mi? Ve bana düşündüklerini yaz. Daha bir karar vermiş değilim ama senin istediklerin hilafına bir şey yapmayacağımı bilirsin. Möhring geceye saat yarıma kadar benimle Frightnood'a yürüdü. Elimi tuttu, sevinçten uçuyordu. Haberi duyunca eskilerin yüzlerinin ne hale alacağını düşünmek onu çok eğlendiriyor. Dipnot, yayın yöneticiliği işi gerçekleşmedi. Leipziger, Wolstentung'un o zamanki yayın kurulundan Friedrich Stampfer Möhring'e şöyle bir öğüt verdi. Lüksemburg'un parti polemiği konusunda bardağı taşırmamasına dikkat etmek gerekecek. Köln 1957, sayfa 72. Elbet ona bunun gizli olduğunu, kimseye bir şey söylememesine henüz bir karar vermemiş olduğumu söyledim. Möhringler daha şimdiden Leipzig'e yerleştiğimde her ay beni ziyarete gelmeye söz verdiler. Clara Zetkin de öyle. Berlin'e her gelişinde uğrayacak. Güzel bir umut. Yarın Möhringlere gitmeliyim. Ayrılırken anahtarını yanına almayı unutma diye seslendi ardımdan. İşte sana upuzun bir karalama. Hepsi senin için. Çok yoruldum ama ruhum doydu. Diyor diyor sevgilim, mutlu bir yaşamımız olmasını öyle çok istiyorum ki. 51. Mektup. Bayt Gozos, Perşembe, 28 Mayıs 1903. Hazinem benim. Dünkü toplantı bir harikaydı. Salonda ve pencere kenarlarında en az 1500 kişi vardı. Tıklım tıklım doluydu her yer.